mikrofonda doktor var. Türkiye'nin Sesi Radyosu ve Memleketim FM'den merhaba sevgili dinleyenlerimiz. Mikrofonda Doktor Var programından sizlere sesleniyoruz. Programın yapımcısı Ceyda Nuray Kıygı. Teknik masada bugün Yunus Emre Özşahin ve mikrofon başında spikeriniz ben Funda Erdoğan. Hepinize güzel, mutlu, sağlık dolu bir hafta diliyoruz. Yine sağlıkla ilgili güncel, bilgi verici, tavsiye verici nitelikte konularla karşınızdayız. Doğru bilinen yanlışları, yanlış bilinen doğruları konuşacağız. Her zaman olduğu gibi Doktor İbrahim Ersoy'la stüdyomuzda kendisi Sağlık İletişimi Derneği Başkanı aynı zamanda stüdyomuza hoş geldiniz tekrar Sayın Ersoy.
Merhabalar, hoş bulduk.
Evet sevgili dinleyenlerimiz, bu hafta şekeri konuşacağız. Şeker bizi nasıl yaşlandırır? Onu merak ediyoruz, onu soracağız hocamıza. Ama her zaman olduğu gibi öncelikle tabii ki sağlıkla ilgili son bilimsel gelişmeleri sorarak başlayalım yayınımıza, hocamıza. Evet, bu haftaki son bilimsel araştırmalar, gelişmeler nelerdir hocam?
Birincisi, alkali suyla ilgili bir araştırma yapılmış. Böbrek taşlarını bildiğiniz gibi genelde alkali su içtiğinizde böbrek taşları azalır diye bir kanaat var. Ama bunun böyle olmadığı görülmüş araştırma sonucunda. Alkali su içeren markaları, bu Amerika'da yapılan bir çalışma. Alkali su içeren 5 tane büyük markayı almışlar, insanlara vermişler. Araştırma sonucunda böbrek taşlarını önlemediği görülmüş. Karbonat var ya evlerde, yani çok daha ucuz bildiğiniz gibi. Karbonatın böbrek taşlarını önlediği görülmüş. Bu birinci araştırmamızdı. Bir diğer araştırmamız var. Genç yaşlarda kalp krizleri bildiğiniz gibi son yıllarda artıyor. Bunu işte aşıya bağlayanlar falan var ama böyle olmadığını biliyoruz. Yani Covid'den önce de genç yaşlarda, hani hatırlarsınız, Covid'den önce işte halı sahalarda bazen gençlerin ölümü olayı, ani kalp krizi geçirdiklerine yönelik haberlerimiz zaten vardı. Bunun beslenmeyle ilgili olduğuna dair bir araştırma yayınlandı. Ne kadar abur cubur yerlerse çocukluk ve ergenlik dönemlerinde, bu normalde işte yaşlandıkça işte damar sağlığımız tehlikeye girer diye biliyoruz. Ama abur cubur yiyenlerde, abur cubur derken de şunu kastediyoruz. İşte cipsler, yani ne kadar tuzlu, şekerli gıdalar varsa, o hazır gıdalar varsa, onları yiyen kişilerde, çocuklarda 19-20 yaşlarına geldiğinde damar sertlikleri ölçülmüş. Bu yaklaşık 17 yıllık bir çalışma. 17 yıl boyunca bu çocuklar takip edilmiş ve damar sertliği görülmüş. Bakın, 20 yaşında damar sertliği. Damar sertliği ne demek? Damarlarınız sert olduğunda felç de geçirebilirsiniz. Yani beyin damarlarında da problem olabilir. Kalp krizi de geçirebilirsiniz. Kalp damarlarınız olabilir. O yüzden abur cubur yemeği biraz gençlerde, ergenlerde, çünkü çok fazla, onları biraz daha azaltmamız lazım. Bir diğer araştırmamızda aralıklı orucu konuşmuştuk. Aralıklı oruçla ilgili insanların en çok kafasında şu var: evet, aralıklı orucu tuttum, yani halsizlik olur, enerjim azalır mı, spor performansım azalır mı diye. Bu aralıklı oruçla ilgili veya aralıklı açlıkla ilgili çok fazla zaten şey yapılıyor, araştırma yapılıyor. Sporcularda yapılmış bir araştırma bu. Aralıklı açlık sporcularda uygulanmış. İlk başlarda azıcık bir spor performanslarında azalma olurken normalde daha sonra standarda binmiş. Yani aralıklı açlık diyeti uygulayarak da spor yapılabilir. Onu da keşfedilmiş oldu.
Gelelim şeker konusuna. Neden şeker bu kadar zararlı? Neden bizi yaşlandırıyor hocam?
Şimdi şeker yaşlandırıyor deyince insanlar, yani tamam yaşlandırsın gideriz estetik olur diye düşünebilirler. Şeker hem cildimizi yaşlandırıyor hem iç organlarımızı yaşlandırıyor. Normalde şeker tek başına bir zararlı falan değil. Yani karbonhidratlar, glikoz almamız lazım. Şu anda beraber işte bunu konuşmamızı sağlayan bile işte glikoz, şeker beynimize gitmese bunların hiçbirisini yapamayız. Biz normalde şeker zehirdir falan demiyoruz. Şeker zehir falan değil, gayet de yararlı bir besin. Ama eklenen şekerlere karşıyız. Eklenen şekerler derken neyi kastediyoruz? İşte gazlı, kolalı içecekler bir bunlar. Çünkü onlardan sanki sıvı tüketiyormuşuz gibi geliyor ama şeker tüketiyoruz. Yani bir küp o işte 330 cc'lik o içeceklerin içerisinde 15-20 tane küp şeker almış oluyorsunuz. Yani o kadar fazla şeker alıyoruz. Fazla şeker almayalım diyoruz ama normal şekerlerimizi de alalım. Mesela doğal şekerlerden alabiliriz. Onları ayrıca isterseniz konuşuruz. Ama şeker bizi nasıl yaşlandırır derken cildimizden önce isterseniz iç organlarımızı nasıl yaşlandırıyor diye bir fizyolojik mekanizma çizelim. Nasıl çizelim? Gıdayı aldık, şekeri aldık. Bağırsaklarımızdan emildi. Ve kaslarımıza gitti. Enerji olarak tükettik. Evet veya beynimiz tüketti. Evet bu gerekli. Diğer taraftan aşırı şeker aldığımızda biraz önceki gibi ne olur? Fazla şeker tüketilmediği için karaciğerimizde depolanır. Karaciğerimizde önce glikojen dediğimiz formda depolanır. O glikojen depoları da dolduktan sonra yağ olarak depolanır. Karaciğer yağlanmasını asıl olarak yapan şekerdir. Biz iç organlarımızın doktorlar olarak hiç yağlanmasını istemeyiz. Yani iç organ yağlanması en tehlikeli yağlanmadır. Yani cildimizde mesela yağlı cilt falan o çok bizim için sorun değil. Hatta bazı durumlarda iyidir. Yani yüzümüzde mesela yağlı olması lazım ki o dokuların işte gergin görünmesi lazım. Ama iç organlardaki yağlanma karaciğer, pankreas, tüm iç organlarımızı yaşlandırır, fonksiyonsuz hale getirir. Yani yaşlanma zaten dediğimiz organlarımızın giderek daha az fonksiyon görmesi olarak tanımlarsak, yağ şeker aldığımızda yağlanma olduğu için, onu yağa dönüştürdüğü için fazla şeyi iç organlarımızda problem haline gelir. Bu birincisi bu iç yaşlanma diyebiliriz. Bir diğer metot var. Bunu biraz tıbbi anlatmak istiyorum ama anlaşılmayan yerler varsa mutlaka sorun. Çünkü vücudumuzdaki mekanizmayı iyi bilirsek ona göre önlem alma ihtiyacımız daha iyi artıyor. Şimdi ekmek kızartmasını bilirsiniz. Ekmek kızartınca o etrafında o siyahlıklar oluşur ya. Vücudumuzda da şeker o zaten o hamurun şekeri de o şeyler, o siyah olanlar. Vücudumuzda da aynen buna glikasyon denir. Aynen vücudumuzda da böyle glikasyonlar oluyor. Yani vücudumuzda da onlar birikiyorlar. Şöyle de söyleyelim. Normalde diyabetlilerde hemoglobin A1C diye bir 3 aylık kan şekerini gösteren diyabetlerin hepsi bilir. Hemoglobin A1C. Normalde tek başına şeker bir problem olmaz. Ama bu işte hemoglobine bağlı. Onu glikolize yani şekerli hemoglobin deriz. O yüzden 3 aylık kan şekerini gösterir. Hemoglobinle glikoz bağlanırsa yani şeker bağlanırsa normalde kanımızda gider görevi nedir hemoglobinin dokulara oksijen bırakmak o da oksijenle hareket ederiz. Eğer şeker bağlanırsa hemoglobine bu sefer dokulara oksijen bırakılmaz. Diyabetlilerde mesela en çok halsizlik yorgunluk olur. Yani dokular oksijenlenemez şekerle bağlandığı için. Yani şeker bir şeye bağlanırsa onun fonksiyonu kaybolur. Buna glikasyon deniyoruz. Glikasyonun da bir son ürünleri var. Ageler falan diye biraz daha tıbbi içerik var. Ama vücudumuzdaki bu iç hesaplaşma eğer bir molekül şekere bağlanırsa o molekülün fonksiyonu bozulur. O yüzden buna dikkat etmek lazım. Cilt yaşlanması ile ilgili ne alakası var? Cildimizle ilgili en önemli şey nedir? Kolajen. Kolajen normalde işte şekerden de üretilir. Yani şeker de o kolajenin yapısında vardır. Yine kanımızda daha fazla glikoz olduğunda, şeker olduğunda bu kolajene de bağlanır. Kolajene bağlandığında ne yapar? Kolajenin yapısını da bozar. Yani şeker bir şeye bağlanıyorsa onun yapısını bozuyor. İşte hemoglobine bağlanıyor mesela. Dokulara oksijen bırakmasını önlüyor. Kolajene bağlanıyor. O da normalde biraz daha yumuşaktır kolajen, elastiktir. Daha sertleştirdiği için onun da fonksiyonunu bozuyor. Kolajenin fonksiyonunu bozduğunda da işte cilt yaşlanması, yani dışarıdan mesela kolajen falan yaşlanmakla ilgili genellikle bunu yaparız. O yüzden ne kadar fazla şeker alırsanız kolajen fonksiyonu da o kadar bozulduğu için işte göz çevresinde tamam işte çizgiler, oluklar ve yanaklarda o tür hadisel olur. Bir taraftan da cilt yaşlanmasını böylece sağlar.
Hocam hemen aklıma şu geliyor, hangi şeker? Çünkü bildiğimiz gibi bazı pastanelerde gittiğimizde bu glikoz şurubu değil, alabilirsiniz diyorlar. Normalde glikoz şurubundan mı yapıyorlar? Çünkü birçok şeyi mesela paketli gıdalar markete girdiğimiz zaman şeker pancarından biliyoruz yapıldığını şekerin. Şeker pancarından yapılan şeker mi yoksa paketli gıdalarda glikoz şurubu mu kullanılıyor? Hangisi zararlı? Şimdi, İkisi de mi zararlı?
Fruktoz şurubu daha... O da kullanılır. Glikoz şurubu da kullanılır. Şimdi burada şunu düşünmemiz lazım. Şeylerini bırakalım. Onların şeylerini. Yani vücudumuza girdiğinde ne tür fonksiyonu yapar? Ondan yola çıkarak ona göre hareket edelim. Şekeri aldığımızda normalde işte bağırsaklarımızdan emilir. Bağırsaklarımızdan basit şeker olarak emilir. Glikoz olarak emilir. Fruktoz olarak emilir. Basit şeker olarak emilir. Basit şekerler, kompleks şeker olmayanlar, basit şekerler kan şekerimizi hızlı yükseltir. Bizim problemli gördüğümüz hadise bu. Sofra şekerini aldığınızda, su işte çayla içtiğinizde bağırsaklarınızdan hızlı emildiği için insülini hızlı yükseltir. Bunu sürekli yaparsanız sürekli insülininiz gün içerisinde sürekli yükselik durur. O yüzden insülin belli süre sonra insülin direnci gelişir. Bir de en çok dedim ki bak şurup işte sıvıyla aldığımız şekerler aslında çok fazla görmüyoruz. Niye? İşte 330 cc'lik bir şeyde 10 tane 12 tane şeker alıyorsun. 12 küp şeker alıyorsun. Bu arada diyet olanlarda tatlandırıcılar var. Aynı şeyi onlar da görüyor. Sıvı şeklinde aldığımızda bağırsaklarımızda ben her zaman şeyler söylüyorum. Önce mesela salata yiyin, biraz midenizde bağırsaklarınız orada biraz zenginleşsin. Ondan sonra sıvının eminimini biraz yavaşlatmamız lazım. Bağırsaklardan eminimini yavaşlatmamız lazım. O yüzden o glikoz şurubu dedikleri de diğerleri de aniden yükseltebilir. Ben asla şeker zehirdir demiyorum. Bunların hepsinin dengeli bir şekilde bal yiyin mesela. Evet. Yani orijinalini bulabiliyorsanız gibi bir sorunumuz var. Evet ama çocuklara bal yedirin, bal yiyin. Yani doğal şeker derken niye onu kastetmiyoruz? Bal olabilir. Yani balın son araştırmalarda diyabete iyi geldiği, diyabet tedavisine kullanabileceği bile gösterilmiş. Yani bal dediğimiz şeker olarak biliniriz. Ama onun içerisinde sadece bal değil, birçok lif de var. Ve eminimini ani yükseltmiyor. Yavaş yavaş yükseltiyor. Tabii o sahte ballardan kastetmiyorum. Onlar da yine glikoz şurubundan yapıldığı için bazıları. Onlar da hızlı yükseltir. Ama bal yiyebilirsiniz. O gayet de iyidir yani.
Balın şekeri nereden geliyor hocam?
Vallahi onu biraz yani balda da evet kompleks bir yapısı var. Balda çünkü sadece şeker yok. Balın doğadan alıyorsunuz onu işte çiçek balı diyelim. Doğada arılar gezip oradaki bir sürü vitaminlerden minerallerden toparlıyor. Eğer bir şeyin içerisinde ne kadar mesela kaya tuzu deriz. Kaya tuzunda sadece sodyum yoktur. Veya Himalaya tuzunda sadece sodyum yoktur. Onun dışında birçok mineral de vardır. O yüzden biraz daha onu tavsiye ederiz. Tabii ki sodyumu çok yüksek olmamak kaydıyla. Balı da yani öyle. Yani vitamin ve minerallerden zengin olduğu için doğanın işte doğayı getiriyor. Bizim çok tatlı bir şekilde veriyor bize. O yüzden yararlıdır diyoruz bal içinde.
Evet, gelelim yaş konusuna hocam. Çünkü bizler bir yaşın üstündeki insanlar biraz daha irademize hakim olabiliyoruz. Ama ben de iki çocuk annesi bir insan olarak şunu gözlemliyorum. Mesela çocuklarla ergenlerle markete girdiğimizde illaki çikolata, hazır paketli gıda reyonuna yöneliyor çocuklar. İradelerine hakim olamıyor ve eve alındığında kesinlikle o yeniyor, değil mi? Hangi yaşa kadar vücut tolere edebilir? Aslında onu sormak istiyorum. Ne zamana kadar izin verebiliriz ergenlere? 20 yaş mıdır, 30 yaş mıdır kendimiz içinde? Ne zamana kadar tüketebiliriz?
Az önce aslında bir araştırmadan bahsettik. Yani yeni bir araştırma. Abur cubur yiyen çocuklar. Abur cubur da bunların zaten %90, %50'si şekerdir, %50 tuzu yiyecek. yiyeceklerdir. Çünkü sizin markete gittiğinizde, reyonlarda o son derece görselleri güzel hazırlanmış ve çocukların daha çok algısına hitap eden ürünlerin ve paketlenmiş ürünlerin hepsi şeker ve tuz dolu. Bunları hiçbir zaman ben tavsiye etmiyorum. Biz aileler olarak kolaya kaçıyoruz. Ben bu kadar araştırma sonuçlarını okuduktan sonra gerçekten şu anda marketlere, o süpermarketlere gittiğimde hiçbirisi cazip gelmiyor. Neredeyse hepsine zararlıymış gibi göze bakıyorum. Şimdi biz ne yapmamız lazım peki? Mesela kış aylarındayız. Kuru yemişler. Kuru yemişleri çocuklara kilo aldırır diye vermiyoruz. Yanlış. Kuru yemişler kilo falan aldırmaz. Hatta fıstığın kilo verdirdiğine dair araştırmalar da var. Kuru yemişler yağlı gıdalar gibi geldi ve biraz daha eski kafalı olarak düşünüp evet yağlı gıdalar yağlanmayı sağlar gibi düşünüyoruz. Biraz önce ne dedik? Şekerli gıdalar yağlanmayı sağlar. Kuru yemişlere hiç alıştırmıyoruz çocukları. Kuru yemişler.
Tuzsuz kuru yemişler mi? Kavrulmuş.
Kavrulmuş olabilir ama kuru yemiş olsun. Çünkü onların içerisinde hem bir lifli gıda alıyorsunuz, birçok mineral, vitamin alıyorsunuz. Onlarla ve en güzeli omega 3 yağ asidi alıyorsunuz. Yani işte balık yağındaki olanı işte diğer taraftan o kuru yemişlerden o yağlı dediğim şey aslında doymamış yağ içerdiği için onlar bizim için yararlı yağlar ve kalp sağlığımıza da ilgilen yağlar. Yani çocukluk döneminde bu kuru yemişleri kesenler de daha sağlıklı olur. Yani o yüzden bu işin aslında yaşı yoktur. Yani çünkü şöyle de bir şey var. Şekerin bağımlılık yapıcı etkisi var. Beyinde o aynı uyuşturucu etkisinin hangi beyin yolaklarını izliyorsa şekerin de aynı yolakları izlediği tespit ediliyor. Yani o yüzden çocukları daha sağlıklı gıdalara mesela meyve şekeri zararlıdır diyebilir. Hayır. Meyve lif içerir, vitamin, mineral içerir. Bir de meyveleri mutlaka ben her zaman mesela elmayı kabuğuyla beraber yenilmesi. O kabuğunda daha fazla lif var ve bu elmadaki şekerin midedeki emilimini yavaşlatır. O yüzden yararlıdır. Bir sürü vitamin, mineral var içerisinde. Meyvelerin, kuru yemişlerin çocuklara daha fazla verilmesi ve kolay ulaşılabilir. Eğer mesela çocuk, ben de işte kızım var, ne kadar kolay ulaşabilirse o mutfakta biraz daha üst raflara koymak lazım veya görülmeyecek yerlere koymak lazım ama en güzeli onu almamak lazım. Ha bir de şunu da söyleyeyim, meyve suları sanki şey gibi geliyor, masum gibi geliyor, meyve suyu falan değil onlar. Onlar şekerli su, onları da bir işte meyve suyu deyince sanki biraz daha işte masum meyve, hiç meyveyle alakası yok.
Hocam hemen bitter çikolatayı da o zaman soralım. Çünkü ben onun sayesinde biraz da şekeri bırakmaya başladım. %80 daha önceki programlarımızda da konuşmuştuk. %80, 85, 70 ya da üzeri bitter çikolata tüketirsek bu şeker ihtiyacımızı, çikolata ihtiyacımızı bu şekilde giderebilir miyiz? O da zararlı mıdır?
Hayır.
Yiyelim mi, ne yapalım?
Yani her şeyin fazlası zararlı ama bitter çikolata zararlı falan değil. Hatta kalp sağlığını koruduğu da tespit edilmiş. Diğer taraftan işte beyin ruh halini de dengelediği de tespit edilmiş. Mesela bitter çikolata alabilirsiniz. Yani biraz daha dark olması lazım. Ne kadar kakao içeriği, kafein içeriği yüksek olursa o kadar iyi gibi olabilir. Çocuklara onlardan verebilirsiniz. Yani ama o normal şekerli şey... En çok da içecekleri ben söylüyorum. Çünkü içecekleri fark etmiyoruz. İçecekleri çocuklara vererek. Ama dark çikolata mutlaka yesinler. Gayet de iyi bir şeydir onlar.
Gelelim hocam. Peki bu etkileri nasıl tersine çevirebiliriz? Biraz da onu konuşalım. Hı-hı. Bilmiyorduk diyelim. Yedik 20'li yaşlarda, 30'lu yaşlarda, 40'lı yaşlarda. Geldik diyelim ki 50'li yaşlardayız. Nasıl tersine çevirebiliriz? Neler yapmamız lazım? Nasıl bırakabiliriz?
Yani bir kere zaten evet dengeli diyeti... Dengeli beslenmeyi her zaman konuşuyoruz. Yani Akdeniz diyeti, geçenlerde hocam var, bir Tarkan hocam dedi ki Akdeniz diyeti artı Anadolu diyeti. Bunun ikisinin birleşimi lazım. Anadolu diyetini de kastetmemizin nedeni o bizim o turşularımız falan var ya, onları da Akdeniz diyetine eklememiz lazım. O biraz daha Anadolu. Yani diyet olarak Akdeniz ve Anadolu diyeti, bir kere bu beslenmeyi tavsiye ediyoruz. Diğer taraftan pişirme yöntemlerini de söylememiz lazım. Şimdi o glikasyon diye bir olaydan bahsettim, şekerin zararlı etkilerinden. O işte ekmeğin kızartılması glikasyon içerir. Diğer taraftan glikasyon dediğimiz hadise uzun ve sıcak pişirmelerde glikasyon oluyor. Bu zararlı. En güzeli buharda pişirmek sebzeleri. Birincisi buharda pişirmek. O ızgaralar bilmem neler, onlara biraz daha azaltmak. Ve çok uzun süreli pişirmemek. Bu da glikasyonunu azaltıyor ve vücuda yararlı etkisi var. Bunun dışında yemekten yarım saat sonra hareket edeceğiz veya 15 dakika sonra da olsa olur. Hareketin hiçbir zaman zararı olmaz. Çünkü yemeği yedik, midemizde işte yarım saat sonra bağırsaklardan emilmeye başlandı. O glikozun bir şekilde harcanması lazım. Harcanmadığı zaman karaciğerimizde yağlanma olarak birikiyor. Nasıl harcarız? Hareket ederek, kaslarımızı da harcayarak, onları biraz daha harcayıp karaciğerimize yük bindirmememiz lazım. Bunun dışında kan şekeriyle ilgili işte sürekli biraz daha kontrol altında ölçülü olmak lazım. Veya C vitamini var. C vitamini bu söylediğimiz oksidasyon süreçlerini falan azaltıyor. Özellikle kış aylarında C vitaminini biraz daha abartabiliriz. Biraz daha fazla alabiliriz. Çünkü idrarla da hemen atıldığı için, yani vücutta birikmediği için C vitamini, bilgi olarak da söyleyelim, vücutta suda çözünen vitaminler birikmez, yağda çözünen vitaminler birikir. Yağda çözünen vitaminler ilkokulda, ortaokulda öğrenmişizdir, ADEK vitaminidir. A, D, E, K. Bunlar fazla alındığında vücutta birikir, zararlı etkileri olabilir. Ama diğer suda işte B vitaminleri, C vitaminleri, onlar zaten alırız ama onların çok zararı olmaz. Vücutta birikmediği için zararı da olmaz. Yani bu tür beslenmeyle önleyebiliriz. Ama çocukluktan bunu başlarsak, bir adet haline getirirsek çok daha iyi olur. Anneler babalar zorlanacak ama biraz da zor iş bu.
Ve hocam son olarak son iki dakikamız, iç organların yağlanmasından bahsetmiştik. Bu da tersine çevrilebilir mi bir yaştan sonra?
Evet. Bu
iyi haber dinleyicilerimize.
Tabii ki, yani şimdi vücuttaki yani yağlanmayı biz yapıyoruz. Mesela şöyle de söyleyelim, illa obez olmanız gerekmiyor karaciğerinizin yağlanması için. Bazen zayıfsınızdır, gidersiniz ultrason yaptırırsınız, karaciğerinizde yağlanma çıkar.
Hemen karaciğer dediniz çünkü en çok yağlanan organ değil mi? Konuşmuştuk,
evet,
karaciğer hemen etkileniyor.
Bir de yediğimiz şeker karaciğerde yağa çevriliyor. Yani yağ depolarına orada çevriliyor. O yüzden problem orada. Yine beslenmeyle ilgili, yani beslenme yedikleriniz ilaçlarınızdır diye eskiden beri söylenir. Evet, bu doğrudur. Bu beslenmeyi tam tersine çevirdiğinizde karaciğer yağlanmanız azalır. Evet, şimdi karaciğerle ilgili bir sürü kürler var, detokslar var. Ben bir kere detokslara asla katılmam. Niye? Ya karaciğer zaten kendisi detoks organı. Yani detoks organını detoks etmenize gerek yok. O biraz daha ticari, kandırmaca bir sürü şeyler. Bir de internette veya işte bir yerlerde bir sürü işte bunu yerseniz karaciğer yağlanmanız azalır falan gibi bir sürü ürünlerden bahsedilir.
Evet.
İşte mesela zencefil de var. Mesela ben zencefil öneririm. Ama çok fazla abarttığınızda karaciğerinizde başka fonksiyonlarınızı bozar. Çünkü karaciğer detoks organıdır. Yani vücudumuzun tüm pislikleri oraya akar, oradan temizlenir ve böbreklerdir iki detoks organı. Onlara zarar vermemek için bu bitkisel ürünleri fazla abartmamaları gerekiyor. Yani onları biraz daha hafiflesinler. Bu arada belki vaktimiz bitiyor. Son bir şey
ekleyelim.
Biberiye bitkisini ekleyelim. Biberiye bitkisinin birçok karaciğer yağlanması dahil olmak üzere, kalp damar sağlığı olmak üzere, kan şekerini düşürmesi üzerine son zamanlarda birçok araştırma yapılmıştı. Onu ekleyelim, en azından bir tavsiyemiz de olsun biberiye bitkisine.
Hatırlatmış olalım dinleyicilerimize. Çok teşekkür ediyoruz. Bu haftada programımızın sonuna geldik. Mikrofonda Doktor Var programından sizlere seslendik. Doktor İbrahim Ersoy'a çok teşekkür ediyoruz programımıza katıldığı için ve haftaya aynı saatte görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın. Mikrofonda doktor var.